Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim Erkam Radyomuz'dan, Bir Alim Bir Eser programımızdan hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, bugün programımızda yeni bir eserimize başlıyoruz. Biliyorsunuz biz daha çok İslam tefekkürü, İslam düşüncesi klasiklerini huzurlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Epey bir vakittir ve bunu da sadece bir kitap tanıtımı şeklinde yapmıyoruz. Kısmen açıklama, biraz şerh çabası, duası, gayreti, biraz kitabın detaylarında dolaşma, muhtevasını, ruhunu, esasını, kökünü kavramaya çalışma, hissetmeye çalışma gayreti içindeyiz. Ve bu gayretlerimizi de sizinle haftada bir huzurlarınızda paylaşıyoruz. Efendim en son iyilik bahsini açmıştık ondan sonra ve iyilikle ilgili, hayrın ne olduğu, hayrın türleriyle ilgili iki tane program yapmıştık. Bu iki programda aslında bildiğimizin dışında sadece maddi anlamda değil, pek çok anlamda hayır yapılabileceğini ifade etmiştik. Bunların şubelerini, türlerini, nev'ilerini sizlerle de paylaşmıştık. Efendim ve Ramazan'ın ruhuyla da bunun örtüştüğünü, bağdaştığını ifade etmiştik. Ben biraz kendi iç dünyasındaki eğilimlere göre, yönelimlere göre de tercih yapan birisiyim. Ondan sonra yani hep son dönemde okuduğum kitapları falan getirmiyorum. Belki kendi kişisel maceramda, şahsi maceramda çok uzun zamanlar önce okuduğum eserleri de gündeme getiriyorum. Ama o eserlerde hangisine meylediyorsam gönül itibariyle onları size taşıyorum. Efendim, bunlardan bir tanesi de uzun zamandır ele almayı düşündüğüm, biraz böyle üzerinde etraflıca durmayı efendim arzu ettiğim Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi diye tercüme edilmiş Davud el Kayseri'nin küçük bir risalesi. Bu risaleyi daha önce Gazali'nin Ledün Risalesi'nde biliyorsunuz çalışmıştık. Er-Risaletül Ledünni'ye onu çalışmıştık, hatta 3 program hatırladığım kadarıyla çalışmıştık. Onunla da bir tamamlama olsun. Hem de bu Ramazan-ı Şerif'te açılan ruhun kapılarından geçmek adına, gönlümüzün gizli kapılarından geçmek adına bir dua olsun. Efendim bir niyaz olsun diye bu eseri gündeme getirmek istedim. Tabii orijinal ismini de buraya almışlar. Bunları gereksiz yere söylemenin bir alemi yok. Erbabı zaten biliyordur bu tür eserlerin orijinalinde bilir, aslında bilir, faslında bilir. Ledünni ilim ve hakiki sevgi diye çevirmişler. Aslında muhabbetil hakikiye tamam ama başka şeyler var. Mesela keşfu esrar-ı zulümat risale diyor. Ondan sonra yani karanlıkların esrarını keşf risalesi. Ondan sonra hakiki muhabbetin, marifetin risalesi gibi anlamlar var. Efendim, hayatla ilgili yine bir nokta var. Hayatın özünü anlamak, anlamını tahkik etmek anlamında vurgular var. Erbabına bunlar havale edilir. Şimdi, kıymetli dostlar, eserimiz Kurtuba kitap tarafından basılmış. Bu yayınevi, ümit ediyorum, faaliyetlerini sürdürüyordur Kurtuba kitap. Bana zaman zaman söylüyorlar, ya hocam kitapları tamam geniş geniş anlatıyorsunuz, açıyorsunuz, ele alıyorsunuz ama yahu şu kitapların ismini sık sık tekrarlayın da işte hangi yayın evinden olduğunu bilelim de ondan sonra biz de alalım filan diyorlar. Ben de sürekli tekrarlamaktan ar ediyorum. Yani programlarda en az birer ikişer defa söylüyorum. Kitap tanıtım programı gibi algılanmasın diye öyle çok fazla gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Yani tadını kaçırmamak lazım. Şimdi Bir Alim Bir Eser programımız malum. Burada Davud el Kayseri'nin kısaca hayatı ele alınmış, iyi de edilmiş. Ondan sonra bunu da sizlere özellikle havale ediyorum. Biraz araştırın. Yani sadece burada dinlediklerimizle ne yapmayalım? İktifa etmeyelim aziz dostlar. Buradakiler bize bir basamak olmalı, bir tramplen olmalı, bir harita göstermeli, bir yol göstermeli. Biz buradan yürümeliyiz, devam etmeliyiz. Özellikle programlarımızı takip ettiğini bildiğim üniversite gençliği. Ki gençliğimizin bu tür İslami tefekkürün ürünlerini, İslam klasikleri diyebileceğimiz eserleri bilmeye fazlasıyla ihtiyaç vardır bugün. Dolayısıyla etrafımızdaki kardeşlerimizi de yönlendirmemiz lazımdır. Bütün bu programların arşivi efendim Erkam Radyomuzun internet sitesinde mevcuttur. Kardeşlerimiz hemen sıcağı sıcağına koyuyorlar ve oradan açıp sırayla takip etmek mümkündür. Bir okul, bir mektep olur inşallah. Yani bir tür radyo tekkesi, radyo medresesi gibi bunu da ele alabilirsiniz. Akıl ve kalbin rahle-i tedrisinde ders almak isteyen talebeler için efendim bir duyurudur. Davud el-Kayseri'nin kısaca hayatı var. Sonra efendim eserin içeriğine geçiliyor tabii. Hayat suyunu incelemek, tahkik-ü maili hayat efendim ve karanlıkların gizliklerini açığa çıkarmak, keşf-ü esrar-ı zulümat demiş. Birinci bölümde peygamberlik ve velayet, yani aslında nübüvvet ve velayet meselesi çalışılıyor ki bu Muhyiddin Arabi Hazretlerinden beri tartışılan, çok gündeme gelen bir konudur. Efendim nübüvvet ve velayet meselesi. Biz de biraz inşallah ele alacağız. Ab-ı hayat meselesi, ondan sonra ab-ı hayatın ne olduğu biliyorsunuz insanlık tarihi kadar eski bir meseledir bu ama ab-ı hayatı burada bize Davud el-Kayseri'yi çok güzel bir şekilde ele alacak. Allah ona rahmet eylesin. İnşallah bize farklı açılımlar sunacak. Karanlıklar, zulümat nedir? Bunun incelenmesi var. Karanlıklarda yürüme şekli. Ondan sonra ve maksat demiş o mübarek kul diye geçiyor biliyorsunuz Kur'an'da. Ondan sonra muttaki mübarek kul Hızır. Hızır'ın durumu Hızır diye meşhur olmuştur İslam dünyasında eskiden beri. Ondan sonra hakiki muhabbetin bilinmesi babı var. Burada tabii ikinci bir eser devreye giriyor. Yani aslında iki tane risale birleştirilmiş. Öyle düşünebilirsiniz. Ondan sonra muhabbetin hakikati, muhabbetin türleri, muhabbetin neticeleri diye kısa bir risale. İki küçük risale bir araya getirilmiş bir esercik efendim ne yapmış? Teşkil etmiş. Evet. Aziz dostlar şimdi Davud el-Kayseri'nin tam adı Davud bin Muhammed bin Muhammed. Efendim. Kayseri doğumlu olduğu için isminin sonuna sürekli olarak eklenen el-Kayseri nispeti. Bakın bugün bizim Anadolu'muzun şehirleri alimlerin, ariflerin yatağı idi bir zamanlar. İlim ve irfan çok canlı bir şekilde ele alırdı. Sadece ticaret merkezi, sadece efendim iş yapma noktaları filan gibi ele alınmıyordu. Yani şehirler böylesine manevi anlamda bomboş değildi. İnşallah bugün de boş değildir. Rabbim yarattığı mekanı boş bırakmaz, sahipsiz bırakmaz. Nasıl bir sürü çobansız olmazsa, değil mi, kırda bayırda, aynen onun gibi Allah da manevi sahipleri ilmen ve irfanen her zaman var edecektir ve onları var kılacaktır. Bu onun sünnetullahının icabıdır. Adetullah gerektirir ki hiçbir yer boş bırakılmasın. Efendim hiçbir şey, hiçbir kimse ve kullar sahipsiz bırakılmasın. Bu adetullahın icabıdır. Evet, Anadolu olduğu için de bazen Errumi diyorlar denirmiş. Davud el-Kayseri'ye Davud el-Rumi de deniliyormuş. Tıpkı Celaleddin Rumi dendiği gibi. Ondan sonra bazı tabii maalesef cehaletle malül kardeşlerimiz, inşallah o illet izale olur da hakikatle tanışmak nasip olur. Bu Rumi'yi Rum filan zannediyorlar yani. Bak adam Rummuş filan diyen zamanında böyle maalesef nasipsiz bazı insanlarla karşılaştık. Kayseri bölgesi o zamanlar Karamanoğulları'nın sınırları içerisine dahil olduğu için El-Karamani nispeti de ekleniyormuş. Yani değişik nispetler var. Davud el-Kayseri, Davud el-Rumi, Davud el-Karamani gibi olabiliyor. Bunlar mühim değil. Aynı şekilde Hanefi mezhebindenmiş Davud el-Kayseri. Efendim Anadolu'nun büyük bir kısmının olduğu gibi biliyorsunuz bir Hanefi mezhebi ağırlığı vardır. Şafii de vardır ondan sonra ama Hanefi ağırlıktadır. Ondan sonra olduğunu belirtmek için isminin sonuna da el-Hanefi nispeti eklendiği görülüyormuş. Evet şimdi bunlar tali bahisler. Ondan sonra Eşşeyh de deniyormuş isminin ön kısmına, Şerafüddin deniyormuş vesaire. Şimdi Davud el-Kayseri'nin iki eserinin, iki risaleciğinin ön sözünde isminden sonra doğum olarak Kayserili, asıl olarak Savalı ibaresi vardır. Sava. Efendim Sava'nın neresi olduğunu bilmiyorum. Sağdaki ilk A uzatıyor. Sava ondan sonra. Müstensihler de eklemiş olabilirler filan diyor. Geçiyoruz bunları. Ondan sonra evet. Efendim. Şimdi Davud el-Kayseri Hazretleri evet. Doğum tarihi konusunda da kaynaklarda hiçbir bilgi verilmemiş. Ancak bazı kaynakların onu meşhur alim Kadı Siraceddin Urmevi'nin öğrencisi olduğu hakkında verdikleri bilgiden hareketle konuyla ilgili tahminde bulunuyorlarmış. Efendim, o da 1198-1283 yani Siraceddin Urmevi Hazretlerinin Allah ona rahmet eylesin 1198 doğum tarihi, vefatı da 1283, yaklaşık 85 sene ömür sürmüş. Maşallah dolu dolu bir ömür. Şimdi Anadolu Selçukları zamanında Kadı Siraceddin'in efendim işte 1245'li yıllar civarında Anadolu'ya geldiği Konya, Kayseri ve Malatya'da bakın bunlar da Anadolu'nun üç temel şehri Konya, Kayseri ve Malatya'da müderrislik yaptığı biliniyor. Davud el-Kayseri'nin maalesef eğitim ve öğretimi, talimi, hangi hocalardan ders aldığı, neler okuduğu, hangi yollardan geçtiği bunlar konusunda fazla bilgi yok aziz dostlar. Bazı kaynakların onun ilk tahsiline Karaman'da başladığını bilgisini veriyorlar. Ondan bazıları Kayseri'de başladığını söylüyorlar. Mantıken böyle olduğu da daha doğru onun memleketinde başlaması. Kayseri'de devrin geleneğine göre nakli ve akli ilimleri öğrenen Davud el-Kayseri'nin geleneğe uyarak yüksek ilim tahsil için Mısır'a gittiği bilinmektedir. O dönem bir gelenek. Evet, belli mertebeye gelen talebeler bir de Mısır'a gidiyorlar. İslam'ın bu beldesinde de efendim tahsillerini görüyorlar. Ancak Mısır'a hangi tarihte ve nasıl gittiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi Mısır'da hangi medresede kimlerden hangi dersler aldığına dair de bilgi yok. Maalesef işte bunlar kayıt altına alınmamış ki bilinsin. Evet, muhtemelen Mısır dönüşünden sonra Davud el-Kayseri'nin tasavvufa, özellikle zamanında yaygınlık kazanan Muhyiddin İbni Arabi'nin vahdeti vücut akımına meylettiği söylenebilir diyorlar. Ondan sonra ve bu yönde de değişik vurgulamalar yapıyorlar. Şimdi Davud el-Kayseri'nin Mısır'dan Türkiye'ye döndükten sonra İznik Medresesi'ne, İznik, müderris olmasına kadar geçen zaman süresindeki hayatı hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Efendim, Niksar Yağıbasan Nizamiye Medresesi'nde matematik ve geometri dersleri vermiş olan İbni Satrak. Bakın matematik, geometri dersleri medreselerde veriliyordu bir zamanlar. Yani medreseler kainattan, alemden, varlığa dair bilimlerden, ilimlerden kopuk değildi. Geometriden, astronomiden, astrolojiden bunlardan kopuk değildi. Bu kopuş bir yerden sonra başlıyor maalesef. Ulum denildiğinde sadece fıkıh, kelam, hadis vesaire gibi anlaşılmaya başlıyor. Bu da zaten kainatın okunmasının, varlığın, alemin, şu maddi şehadet aleminin okunmasının bir kenara bırakılması, dinin sadece enfüsi aleme, sadece dini jargona, kavramlara indirgenmesi, sadece işte efendim dini doğrudan çağrıştıran, halbuki din her yerdedir. Yani Allah'ın yarattığı taş da dine dahildir. Taşla ilgili bilgi de dine dahildir. Dinin dahil olmadığı bir alan yoktur. Ama bu ne yapılmış? Sadece belli bir tartışma alanına, belli bir kavramsal havuza indirgenmiş. Kelam, hadis, fıkıh vesaire buraya indirgenmiş ve burada da bir fasit daire zamanla oluşmuş. Kendi içinde tabii tartışmalar olmuş, şerhler olmuş, haşiyeler olmuş, belli bir şey oluşturulmuş, birikim oluşturulmuş. Ama İslami ilimlerin, daha doğrusu genel anlamda ilimlerin, kainattan, varlıktan, şehadet aleminden kopuşunun seyri dikkatle incelenmelidir. Bu İslam aleminin inkırazının da efendim tekrar karanlığa dönüşünün, tekrar orta çağa dönüşünün. Yani İslam'ın orta çağı başkadır efendim. Hani orta çağ, o klasik klişesini kullanacak olursak, çok iyi bir klişe değildir ama ondan sonra dolayısıyla karanlığa da, nasıl söyleyeyim, ilmin inkırazına, ilmin çöküşüne ondan sonra şahit olacaksak, işte bu alemden, varlıktan uzaklaşıp sadece bir kavram havuzuna meselenin indirgenmesi dönemini ele almak zorundayız, incelemek zorundayız. Evet, herhalde bir genel bilgi vermişimdir tahmin ediyorum. Efendim, şimdi eserin içeriğine doğru yavaş yavaş girebiliriz. Evet, şimdi aziz dostlar, Davud el-Kayseri birinci risalesi Hayat Suyunu incelemek ve karanlıkların gizliliklerini açığa çıkarmak, biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, her şeye besmele ile başladığımız gibi, her şeye istiaze ile başladığımız gibi esere de aynen böyle başlanıyor. Ondan sonra zengin, tek, zatıyla her şeyden müstağni olan bir fert, bütün isim ve sıfatlarla nitelenmiş, bütün mertebeler ve varlık tabakalarında görüntülerde tecelli eden, bütün mertebeler ve varlık tabakaları, varlık tabakalarının bütün noktalarında tecelli eden, karanlıkların özündeki hayat suyuyla, zulümatın içindeki özündeki hayat suyuyla, âb-ı hayat ile ariflerin kalplerini yaşatan, sevenlerin ve sevilenlerin ruhlarını iradi ölümle hayat kaynağına yönelten, iradi ölümün ne olduğunu daha önce söylemiştik. Cüz'i iradenin külli iradeye ram olması, insandaki cüz'i iradenin tamamen Allah'ın rızası, marziyat-ı ilahiye doğrultusunda çalışmasıdır. Yani bir insanın kendi isteklerini Allah'ın isteklerine tabi kılması iradi ölümdür. Yoksa irademizi öldürüyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Böyle bitki gibi yaşıyoruz, bitkisel hayata giriyoruz falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mümin insan ondan sonra kendi arzu, heva ve hevesatını ne yapıyor? Bunları devre dışı bırakıyor ve Rabbim beni yaratan benden ne istiyorsa ben de tamamen ona göre arzu ve isteklerimi, irademi, meyillerimi yönlendiriyorum, ona tabi kılıyorum diyor. Bu aslında bir tür iradi ölümdür. Evet, yani iradi ölümle de böylece hayat kaynağına yöneliyorsun. Belki hayat suyuna da yöneliyor olabilirsin. Mucizeler ve sağlam delillerle görevli peygamberlerini gönderen, efendim, çeşitli şevk ve tecellilerle dostlarına yol gösteren, efendim, biz Allah dostu kavramını da bu programlarda açıklamıştık. Aslında her mümin, her Müslüman veli olma potansiyelini taşır demiştik. Veli dost demektir. Allah'la arasındaki perdeleri kaldıran demektir. Ama bu perdeleri biraz daha fazla duayla birileri fazla kaldırır. O yolda mesafe kat eder. Bazıları da tembelliğinden, heva ve hevesatına tabi olmasından dolayı, alışkanlıklarının zalim mesaretinden dolayı ne yapar? Yaya kalır, geride kalır. Ama bu velayet dediğimiz dostluk makamının sadece birilerinin tekelinde, birilerine özgü olduğu anlamına gelmez. Bunu, bu konumu, bu makamı, bu imkanı birilerine tahsis edersek sadece belli zatlara, o zaman bunu kendimizden uzaklaştırırız. Ya biz onlar gibi olamayız deriz. Onlar oho, onlar nere, biz nere filan deriz. Kendimiz, hayır. Herkes her an yaptığı tercihlerle, Rabbine yönelimiyle, perdeleri kaldırma yönünde eğilimiyle dostluk kapılarını aralayabilir. Yani velayet yolunda mesafe kat edebilir. Efendim, bu yol, bu kapı açıktır. Dolayısıyla bunu kendimizden uzaklaştırarak mesuliyeti de atmamak lazımdır. Ondan sonra kendimizi tembelliğe bırakmamak lazımdır diyesim var. Evet. Efendim, hamdele salvele meselesi, biliyorsunuz, selamlar ve hamd kısmı var. Peygamber Efendimiz'e salavat kısmı var. âlini ve ashabını selamlama var. Bunlar zaten bizim eserlerimizin temelidir. Mutlaka istiaze ile başlanılır, besmele ile başlanılır. Sonra hamd edilir, salavat getirilir. Bu da efendim güzeldir. Şimdi zayıf kul, evet, en yüksek derecelere varmış, en kuvvetli deliller ve belgelerle temizlenmiş, çokluk özünde birlik yoluna ulaşmış. Yani kesretten vahdete ulaşmış. Ama kesretin de bir özü var. Burada bir efendim öz kavramı geçiyor. Bunu es geçmememiz lazım. Yani çokluk, şu varlıkta gördüğümüz bunca dağınıklık, farklılık gibi gözüken çokluk aslında özünde birliğe işaret ediyor. Yani ağaçlara baktığınız zaman ne yapıyor? Tek bir ağaç türüne işaret ediyor. Ağaçların hepsindeki ortak yaratılış özellikleri ne yapıyor seni? Burada bir ortak özelliklere göre yaratan bir el olduğu, bir sanatkar olduğu fikrine ulaştırıyor. Nedir? İşte ağaçların hepsinin kökleri var, gövdeleri var, belli bir sistemi var, suların yürüyüşü var, yeşillenmesinin zamanı var, durmasının zamanı var, yaprağının biçimi ve şekli, oluşturuluşu, estetiği, bütün bunlar aslında bir tek terzinin elinden çıkmışçasına bir izlenim uyandırıyor. Yani o çokluk gibi görünenin üzerindeki ortak noktaları, Aristo'nun tabiriyle orta önermeyi, yani hepsinin ortak noktalarını yakalayabilir, görebilir, gözlemleyebilirsen, bunların bir tek sanatkarın elinden çıktığını görebilir ve böylece şehadetin tasdikiyle, kainatın delilleriyle ne yapabilirsin? Vahdeti gönlünde kökleştirebilirsin. Kesretten vahdete geçebilirsin. Ki bizim vazifemiz de zaten budur. Kesrette boğulmamaktır. Kesrette, çoklukta dağılmamaktır. Görüntüler aleminde böyle her baktığın şeyde şaşkın kala kalmamaktır. Hani onlar her vadide şaşkındırlar diyor ya hitap. Ona masadak olmamaktır efendim. Evet, şimdi en yüksek makamlar ve en yüce cennetler kazanmış ashabından da Allah razı olsun diyor. Ashaba da bu anlamda bir salavat, efendim, adeta bir dua, bir niyaz gönderiliyor. Zayıf kul, aciz kul aslında burada. Aciz, zayıf diye söylerler efendim. Rabbinin latif rahmetini isteyen Davud İbni Muhammed, İbni Muhammed el-Kayseri kendisini söylüyor. Bu aciz ve zayıf kul diyor, biçare. Allah kendisini ve ebeveynini büyük affıyla affetsin. Bundan sonra şöyle der. Şimdi diyor, bendeniz diyor, şunları söylerim ki, naçizane ifade etmeye çalışırım ki diyor. Bakın ne kadar büyük bir tevazu örneği. Yani ben derim ki, ben şöyle düşünüyorum ki, ben aslanım ki, ben kaplanım ki, böyle bir şey yok. Yani eserinde bile kendisini dua ve yakarış makamında hisseden, bir gazel gibi, yaprak gibi titreyen, bir hassasiyetle, gönül hassasiyetiyle yaklaşan bir insan karşımızda. Efendim hangi meşrepten olursa olsun, hangi yoldan, tarikten, anlayıştan, zihniyetten olursa olsun, eski ilim ve irfan kültürü bu tevazuyu içinde barındırırdı. İşte ilmin bencilleşmesinin, ilmin artık tesir etmemesinin sebebi bu ilmi, bilgiyi insanların kendilerinin üretimi gibi sunmalarıdır. Kendi egolarının bir prezentasyonu, sunumu gibi ortaya koymalarıdır. Bu da ne yapıyor? Tesir ve bereketi ortadan kaldırıyor. Şöyle der diyor ve başlıyor. Alimlerin, Allah onlara rahmet eylesin, Hızır'ın aleyhisselamın nebi ve veli olup olmadığı, bugün dış dünyada yaşayıp yaşamadığı hakkında görüş ayrılığına düştüğünü gördüm. O mübarek kul. Evet. O efendim güzel kul Allah'a kıssalarda da geçen, Hazreti Musa ile olan diyaloğunda da geçen, Kur'an'da biliyorsunuz Hızır diye meşhur olmuştur. Onu ifade etmiştik. Bu konuda diyor ihtilafa düştüklerini gördüm alimlerin. Onların çoğunluğu karanlıklardaki hayat suyundan içmiş olmasından dolayı Hızır'ın dış dünyada maddi bedeniyle her an var olan bir veli olduğunu savundu. Çoğunluğu böyle diyor. Yani Hızır bir kişidir. Ondan sonra zulümat perdelerinin aşılmasında mesafe kat etmiştir. Bunların içeriğini görmüştür. Zulümattan nura dönmüştür. Hayat suyunu da içmiştir. Ab-ı hayatı. bir tür ebediyet suyudur aynı zamanda bu. Bu bir Allah'ın bir dost kuludur diyorlar ondan sonra ve bu da el an yaşıyor diyorlar. Her an var olan diyorlar. Bir kısmı aziz dostlar bir veli olduğunu ve bugün dış dünyada müşahhas olarak var olmadığını savunuyorlar. Yani ete kemiğe bürünmüş somut olarak yoktur ama Allah'ın veli kullarından biridir. Allah'a yakınlık derece kurbiyet kesbetmiş eski tabirle bir kuldur fakat müşahhas, somut olarak ortada değildir diyorlar. Onların taklitçileri ise bu iki alim grubunun çoğunluk yaşıyor diyor. Bir kısmı ise efendim Allah'a dosttur fakat somut olarak ortada yoktur diyor. Bir kısmı hatta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi zatlar da Hızır makamından bahsediyor. Yani hayatın mertebelerinden bir tanesi de Hızriyet makamıdır diyor. O da farklı izahlar getiriyor. Yani çok değişik izahlarla benlerinizle karşılaştım efendim. Yani bu konuda yazılmış müstakil eserler de var İslam tarihinde. Dolayısıyla bu mübarek kul Hızır meselesini çok farklı algılayan görüşler var. Bilelim bunu. Bunlar zenginliktir. Yani insanlar kafa yormuşlar. Tahkik etmişler, düşünmüşler, teemmül etmişler. Ya bu nedir demişler. Hazreti Musa'nın yerine kendilerini koymuşlar. Hazreti Musa'nın yaşadığı yolculuğu kendileri yaşamaya çalışmışlar. Zaten Kur'an'a muhatabiyet böyledir. Kur'an'a siz sadece bak bir karşısında mübarek bir kul varmış. Bir de efendim Musa varmış, Hazreti Musa. Evet bunlar bir yolculuğa çıkmışlar. İşte birisi bir soru sormuş, öbürü sorma demiş, bir şey yapmış, yok duvarı devirmiş filan. Hikaye gibi bakmamak lazım. Bu olaya sadece bizim dışımızda dışsallaştırarak, öteleyerek, bizden uzaklaştırarak baktığımızda bizde bir tesir icra etmez, bizde maddi manevi bir karşılık bulmaz. Hele iç alemlerimizde bunun hiçbir karşılığı olmaz. Evet, dolayısıyla bugün Musa benim demişlerdir aleyhisselam. Ondan sonra ve o Hazreti Musa'nın yerine kendilerini koymuşlardır ve onunla beraber karşısındaki o kulla beraber yolculuğa çıkmışlardır. Evet, zihni ve kalbi yolculuklar. Halbuki onların taklitçileri ise haberler ve rivayetlerde geçen karanlıkların bu hissedilir karanlıklar cinsinden, yani bildiğimiz bu gece karanlığı cinsinden ve bu su cinsinden olduğunu sanıyorlar diyor. Yani taklitçileri, bir de bu işin lafazanlığını yapanlar var. Duyduklarını öylesine patır kütür aktaranlar var. Hani el nakkal kel bakkal derler biliyorsunuz. Yani nakledenler bakkal dükkanı gibidir. Bulduğunu satar. Ondan sonra bunlar da bildiğimiz karanlık zannediyorlar bunu. Ondan ve suyu da maddi su zannediyorlar. Suyun da maddi yapısı itibariyle içilen su olduğunu zannediyorlar. Yani bir ağabey hayat suyu var. Şişeye falan konulmuş böyle arkeolojik kazı yapar gibi buluyorsun, içiyorsun. Bir de karanlık böyle gece var, gecenin içinden de geçiyorsun filan. Böyle bir şey yok. Nitekim bu hassasiyet onda da vardır. Bütün bu kimselerin her birinin görüşünün doğru bir yönü vardır diyor. Tamam, bu hususiyetlerin bir hakikat payı var, bir karşılığı var ama ondan sonra bunu sadece somuta indirgememek, irca etmemek lazımdır diyoruz. Evet, bu tartışma yani İslam düşünce tarihindeki bu karşılıklı farklı görüşler, Bilgin Efendi, fetva ve takva alameti, olgun yol gösterici, sonraki alimlerin üstünü, ariflerin ve kaşiflerin en safı, şimdi efendim, gökyüzünün hakiki güneşi, ondan sonra kalpleri aydınlatan, İlahi nurla varlıkları kavrayan böyle güzel bir övgü buradan birisine getirecek. Eskiden böyle alimlerini, hocalarını övme ifadeleri çok vardı efendim. Çok kullanılırdı. Bu biraz Arapçadan da geçme. Arapçanın böyle bir mübalağa sigası vardır. Araplar da mesela kardeşlerimiz bir şeyi böyle anlatırken biraz böyle mübalağalı anlatırlar. Onu girizgah kısımlarını fazla tutarlar yani. Oradan gelen bir gelenek. Eşyayı olduğu gibi gören millet ve hak dinin güneşi Muhammed İbnül Sayrafi el-Cili diyor. Ondan sonra ki isteyenlere Allah onun fetvalarını bereketli kılsın. Dünya ve ahirette onu isteyene kavuştursun. Huzurunda geçti. Ne geçti? Bu tartışma. Bu tartışma onun huzurunda geçti. Ondan sonra ona bu kitapta işaret edilen sırlardan bende olanların bazılarını söylemiştim diyor. Yani kendi dünyamda olanları da onunla paylaşmıştım diyor bu zatla, İbnül Sayrafi el-Cili ile. Fakat o mecliste o sözlerimin açıklanmasını tamamlama imkanı bulamadım diyor. Oysa isteyenlere faydalı olabilmek ve yol gösterilmeyi bekleyenlere neticenin hasıl olması sözün tamamlanmasını gerektiriyor. Yarım yamalak kaldığı zaman, ifade edemediğin zaman ne oluyor? Netice hasıl olmuyor. Aziz dostlar, o yüzden hiçbir şeyi yarım bırakmamak lazımdır. Mutlaka bir neticeye bağlamak lazımdır. Muallakta bıraktığın şey efendim kararsızlık ve karmaşa oluşturur. Evet, bu konuda kalplere şifa verecek olan şeyi yazmam ve konuyla ilgili bütün gizli ve rumuzlu, şimdi rumuzlu işaretlerle bir şey ifade etmek de o dönem önemli. Çünkü bunu yanlış anlayanlar var, anlamayanlar var, zahire hamledecek olanlar var. Oradan efendim tekfire kapı açacaklar var. Eski özellikle sufilerin bazı şeyleri remizle, işaretle, sembollerle anlatmasının sebebi bu. Çünkü epeyce zahirilik hakim, maksadı anlamamak, sözün zahirine her şeyi hamletmek ve oradan da efendim fıkhi bir hüküm çıkarmak gibi durumlar yaşanmış. Ondan sonra yanlış anlaşılmalar yaşanmış. Bu yanlış anlaşılmalara bağlı olarak bir takım haksızlıklar oluşturulmuş, kitlelerde sapmalar gözükmüş. Dolayısıyla bu rumuz ve işareti erbabı anlasın diye kullanmışlardır. Rumuzlu konuşmuşlardır. Şimdi bu meseleyi tekrar ona arz etmem bir çeşit edepsizlik olurdu diyor. Ben de diyor, kainatın yaratıcısı, doğru ve isabetli görüşü ilham eden Allah'tan yardım dileyerek bu sözlerimin, maksatlarımın neyi kastettiğini anlatmak için ifadelerimi tamamlamaya karar verdim. Bu eserde de inşallah bu risalede tamamlayacağım diyor. Evet efendim, kısa bir nefeslenme payı verelim. Ondan sonra birkaç dakika sonra devam edelim. Buyurunuz.
Bir Alim Bir Eser programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kolbu cümle
Bir Alim Bir Eser programı devam ediyor.
Evet, kıymetli dostlar, efendim, Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi, Davud el Kayseri Kurtuba kitaptan yayınlanan bu küçük eserciği efendim ele almaya, üzerinde tefekkür etmeye gayret ediyoruz, devam ediyoruz Erkam Radyo'da. Uzun bir girizgah yapmak zorunda kaldım. Çünkü temeli, zemini iyi oluşturmazsanız, zihinleri hazırlamazsanız üzerine bina yapmanız sıkıntılı olabilir, derme çatma olabilir. Sonradan da bazı yanlış anlamalara, kazalara vesile olabilir. Buna mahal vermemek için ne yapıyoruz? Biraz bugün takdim kısmını, hazırlık kısmını efendim uzunca tuttuk. Şimdi eserin birinci bölümüne bismillah diyoruz, başlıyoruz. Peygamberlik ve velilik, yani nübüvvet ve velayet bahsi ele alınıyor. Burada anlatacağı konular var. Davud el Kayseri'nin çok önemli noktalar var. Ona da efendim bir başlangıç yapmış oluyor aslında. Diyor ki eylem, yani bil ki nübüvvet, yani peygamberlik, haber demek olan nebe'den veya sakınma demek olan nübüvveden türemiştir. Yani bir haber anlamı var, bir de sakınma anlamı var bu peygamberlikte. Peygamber biliyorsunuz farçadır. Aslı nebi, ondan sonra nebi resul. Evet, Arapçası. Bu iki mana da nebi, peygamberde vardır. Çünkü o ilahi haberler ve onların hususiyetlerinden haber verir. Bir haberci tarafı var. Bir de şeytani fısıltılar ve onların hilelerinden sakınır, korunur. Nübüvve. Nübüvvenin bir anlamı da sakınmaktı, korunmaktı. Onu da burada ifade ediyor. Deyim olarak nübüvvet, ilahi emirle, dış dünya ile ilgili gizli anlamların, manaların, şer'i hükümlerin peygambere vahyedilmesi olayıdır. Yani ilahi emirle afaktaki efendim olayların, enfüsteki derinliklerin birleştirilip bunların şer'i hükümlerle beraber peygambere vahyedilmesidir. Biz afakta ve enfüste delillerimizi göstereceğiz. Ayet-i Kerimesinin mealini lütfen hatırlayalım, bu meali. Afakta ve enfüste Rabbimiz bize sürekli deliller gösteriyor. Bu delilleri de peygamberin diliyle aleyhissalatü vesselam bize naklediyor, bize gönderiyor. Ondan sonra ve peygamber de bunun en önemli taşıyıcısı, koruyucusu oluyor. Hem taşıyıcı hem koruyucu. Bunu netleştirmek lazım. O halde nebi, Allah'ın emriyle insanları ezelde kendileri için takdir edilmiş olgunluğa, kemale, yani ilmi ezeliydeki kemale, ondan sonra çağırmak için zat-ı ilahinin, Allah'ın zati sıfatlardan, gizli manalardan, bakın bu gizli manalar bahsini bu meşrepteki efendim zatlar çok vurgularlar. Çünkü metinlerin, yani peygamberin aracılığıyla bize gelen vahyin bir görünen kısmı, zahiri, bir de onun derunundaki başka manalar vardır. Ki bendeniz haddimi aşarak Kur'an'ın manaları Kur'an'a muhatap olan insanın kendi dünyasındadır, gönlündedir diyorum. Yani sen bütün varlığı şahit kılarak ondan sonra hayatını bir aziyetle, fakriyetini hissederek, aciz ve fakir olduğunu hissederek Kur'an'a bir ihtiyaçla, gerçekten bir ihtiyaçla yaklaşır, zihnini, kalbini ona muhatap kılarsan o sana belli manaları söyler. İşte o aslında standart manalardan ziyade kişide karşılığı olan manalar söz konusudur. O standart manalar birilerinin yorumudur. Yani birisi Allah'ı, Rabbini tanıma yolculuğunda Kur'an'a bakmış, oradan belli yorumlar çıkarmış, belli kanaatler çıkarmış Kur'an ve sünnetin verdiği donelerle, efendim onların yardımıyla ve buna tefsir demiş. Ama onu o ayetin mutlak yorumu, mutlak manası gibi ele alamayız ki. Fahreddin Razi bir tefsir duası ortaya koymuş, çaba göstermiş. Kendi şahsi yolculuğunda, kulluğunda ortaya demiş ki ben bu ayeti nasıl anlayabilirim? Uğraşmış. Oradan bazı manalar çıkarmış. Kendi dünyasına gelmiş. Sonra bunları yazmış. Bu yazdığı şeyleri tek manadır diye herkese teşmil edersek işte o zaman Kur'an'ın yorumlanışını da dondururuz. Misal. Yani Kurtubi diyebilirsiniz. A müfessiri, B müfessiri diyebilirsiniz. Ya demek ki biz de kendimiz Kur'an'a ilimle, irfanla tabii donanmış olarak muhatap olduğumuzda, acziyetle başvurduğumuzda, ona bir eczaneye başvurur gibi yaralarımızın merhemi niyetine başvurduğumuzda bizde de karşılıkları, anlam derinlikleri, tefsiri bambaşka tulu edebilir, doğabilir. Bu yol açıktır. Çünkü Kur'an denizinin manaları engindir. Dalgaları sürekli kıyıya vurmaya devam ediyor. Kur'an'ın metni bir kere indirilmiştir. Anlamı kıyamete kadar manaları indirilmeye, inzal edilmeye devam edecektir. Bunu da böyle bilmemiz lazımdır derim. Evet, gizli manalardan ve şer'i hükümlerden haber veren demektir. Nebi büyük resuller gibi şeriat getiren odur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi İsrailoğullarının peygamberleri gibi olmaz. Nebi büyük resuller gibi şeriat getiren olur. Evet, olur. İfadesi doğrudur. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olan İsrailoğullarının peygamberleri gibi olmaz diyor. O zaman nübüvvet teyidi ve tevfiki ile desteklenmiş kul hakkında Allah'ın verdiği bir görevdir. Yani hem Allah'ın teyidi var, onu teyit etmesi var, hem de tevfiki var, onu desteklemesi var, yardımı var. Evet, ilmi ezeli'deki sabit özde efendim bunun bir karşılığı vardır diyor. Sabit öz kavramı tahmin ediyorum ayağını sabite meselesi ondan sonra olması lazım. Muhiddin-i Arabi sistematiğinde çok önemli kullanılan tabirlerden biridir. Ayağını sabite. Uzun uzun konuşmak lazım. Çok yeni iş mesele. Nereden nasıl başlanır doğrusu şu anda bilemiyorum. Evet, devam edelim. Üçüncü babı da en azından okuyayım. Vaktim çok daraldı çünkü. Efendim, velayet bil ki, ey aziz dost bil ki, velayet yakınlık demek olan veliden türemiştir. Veli. Deyim olarak velilik Allah'a yakınlık, Allah'la yakın olma, ilahi ahlakla ahlaklanma, ahlakı ilahiye. Ondan sonra tahalliki bi ahlakillah biliyorsunuz denir. Burada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Yoksa haşa insanın Allah'a benzemesi teşebbühü bil vacip manasında değildir. Eski alimler de bunu söylemiştir. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ne demek? Peygamberine öğrettiği, onda temsil ettiği, onu bir üsve haline getirdiği ahlakın bizde tecessüm etmesidir. Onun bizde görünmesi ve temsil edilmesidir. Bu. Evet, genel ve öz olarak iki kısma ayrılır. Genel velilik Allah'ın Allah inananların dostudur ayetinde mealen belirttiği gibi salih amel işleyen herkese şamildir. Az önce bendenizin arz ettiği gibi. Salih amel işleyen herkesin Allah inananların dostudur ayeti şumulüne dahil olması söz konusudur. Bu anlamda velayet herkese efendim herkesle alakalıdır. Herkesi ilgilendirir. Herkese şamildir. Özel anlamda, hususi anlamda velayet, velilik Allah'ta fani olan yani kendi efendim enesini Rabbin tecelli havuzuna atıp ona iradesini, duygularını, her şeyin o havuzun içinde erimesini sağlayacak şekilde yönlendirmiş. Dediğim gibi cüz'i iradesinden geçip külli iradenin kendisini yönlendirmesiyle hayatını yönlendiren insan demektir. Kendine göre talep etmeyen demektir. Allah'ta fani olan, onunla yeniden var olan, değil mi? Efendim zeval, enesi bakımından, egosu bakımından zeval bulan Allah'ın irade-i ilahiyesi cihetinden inşallah beka bulacaktır. Yani ben faniyim, sen bakisin esprisi, değil mi? Efendim ben faniyim, ben geçiciyim, ben acizim, ben fakirim ama gani olan sensin. Efendim Rab olan sensin, baki olan sensin. Entel baki diyoruz. Hüvel baki, entel baki. Evet, mesele o. O halde veli beşeri sıfatları yok olmuş. Yani efendim tutkular, arzular, dürtüler, ondan sonra çocuksu hevesler bunlar yok olmuş. İlahi sıfatlarla, sıfat-ı ilahiye efendim bunlarla bezenmiş, bunları üzerinde gösteren esmanın ve Allah'ın ilahi sıfatlarının özelliklerini kendisi. Mesela Allah Kerim'dir. O Allah'ın Kerim sıfatının efendim tecellisini onda ikram suretinde görürsünüz. Allah affedicidir, değil mi? Allah Rahmandır, Rahim'dir, efendim Gaffardır. Bütün bunlar bakın bir sıfat olarak düşünüldüğünde bir kişide tecelli ediyor. Bu kişide bu tecelliyat ne kadar fazlaysa o Allah'a yakınlığının, Allah'a dostluğunun da o mertebe yüksek olduğunun göstergesidir. O halde veli, son cümlemiz, beşeri sıfatları yok olmuş ve sıfat-ı ilahiye ile, ilahi sıfatlarla, sıfatlanmayla yeniden var olmuş insandır. Beşeri sıfatlar sende arıza olarak varken sen ölüsün. İlahi sıfatları donanır ve kuşanırsan yeniden haysın, yeniden dirisin, yepyeni bir varlıksın. İnşallah böylece de Rabbe yakın bir kulsun diye bize ders veriyor. Kim? Bugün rahlesinde oturduğumuz Davud el-Kayseri. Bugün de ondan dersimizi inşallah nispeten kısmen de olsa ne yaptık? Aldık. Efendim, Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi diye tercüme edilen iki risalenin birleşimi olan bu küçük eserci şerh etmeye inşallah devam edeceğiz. Hepinize kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. İlm-i irfan ile yolculuğa, seyre devam diyoruz. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.